Ayrım 29, sayfa 249. Yürürken birkaç dakika önce doldurduğu ziyaretçi defterini düşündü. Yanmıştı. Kurbanı son görenin o olduğu gün gibi ortadaydı. Kaçmalıydı. Bacaklarının tüm hızıyla kaçmalıydı. Dayan iç avluyu boydan boya geçti. Bir yan kapıdan dışarı çıktı. Hızlı adımlarla Orpheus, sonra da Marche Neuf rıhtımlarını boyunca yürüdü. Hızlanarak Notre Dame Katedrali meydanına vardı. Hotel Dieu önünde durdu. Hastanenin tüm ışıkları yanıyordu. Kemerli yüksek pencerelerden sızan ışık cepheleri hareketlendiriyor, aynı zamanda hem görkemli hem de hafif bir bayram havası yayıyordu. Lucia'nın hayali yüreğine bir bıçak gibi saplandı. Tehlikede olmadığından emin olsa da onu terk edemezdi. Kendine geldiğinde bu ülkede kim karşılayacaktı onu? Onunla kim ilgilenecekti? Dayan dönmezse kiminle konuşacaktı? Peki ya hiç dönmezse? İlk haftalardaki Tayland'da genç kızı hatırladı. Sonra bir başka şey geldi aklına. Bir telefon kulübesi bulup girdi. Camların ötesinde, Notre Dame'ın çevresinde, karanlıkta, iskelelerin üzerinde yüksek paravanlar gibi gerilmiş bezleri görebiliyordu. İskelelerin altında uzanan sokak lambalarının ışıkları aydınlığa boğulmuş incirlere benziyordu. Kısa bir an için akupunturu ve insan vücudundaki yaşam enerjisinin açığa çıktığı temel noktalarını düşündü. Paris örneğinde Notre Dame'ın avlusu da böyle temel noktalardan biri olabilirdi. Bir özgürlük ve mutlak tatil mekanı. Bir cep telefonunun numarasını tuşladı. Üç zil sesi, sonra o tanıdık ses. Dayan sadece benim diye soludu. Hemen ardından da çığ gibi küfür ve iniltiler. Sibyl Tiberg her şeye rağmen durumun tek hakimi olduğunu belirtmek için biraz aldırmazlıkla karıştırdığı her telde öfke, kızgınlık, acıma çalıyordu. Dayan geriden gelen kalabalık akşam yemeği uğultusunu açıkça duyabiliyordu. Annesinin sözünü kesti. Tamam anne, seni tartışmak için aramıyorum. Beni dikkatle dinle. Bana bir söz vermeni istiyorum. Bir söz mü vereceğim? Lucian'la ilgileneceğini söz vermeni istiyorum. Lucian mı? Tabii ki, ama ya sen? Onunla yakından ilgilenmek, iyileşene kadar yanından ayrılmamak, ne olursa olsun onu korumak zorundasın. Anlattıklarından hiçbir şeyi anlamadım. Sen söz ver bana. Sibyl şaşkına dönmüşe benziyordu. Söz veriyorum, ama sen ne? Ben gitmek zorundayım. Ne demek mi? Gitmek, erteleyemeyeceğim bir yolculuk. İş için mi? Hiçbir şey söyleyemem. Sevgilim Charles, bir soruşturma. Dayan üvey babasına güvenmekte çılgınlık etmişti. O da yemeden içmeden her şeyi karısına anlatmış. Sonra da ikisi birlikte Dayan'a acıyarak her şeyi bozulan akli dengesine yormuşlardı. O ikisini birbirine sarılmış, aşık iki engerek gibi getirdi gözünün önüne. Dayan açıklama yapma güçlüğüne katlanmadan ikinci Lucian'dan da bahsetti. Kısa süre önce evlat edinilen ama yeni annesini kaybetmiş 7 yaşında küçük bir çocuk. Dayan çocuğun adını ve adresini yazdırdı. Sibyl'den bu ikinci öksüzle de ilgileneceği sözünü kopardı. Aslında annesini bundan sonra olabilecekler konusunda da uyarması gerekirdi. Polisin ona karşı beslediği kuşkudan, ardında bıraktığı ölülerin listesinden, ama artık zamanı yoktu. Yine tereddüt etti. Kelimeler dilinin ucuna geliyordu. Saldırganlığı, nefreti, düşmanlığı için özür dileme sözcükleri. Ama ağzı açılmamakta direndi. Tek söyleyebildiği "sana güveniyorum" oldu. Telefonu kapattı. Boğazını bir kül tadı dolduruyordu. Sırtını telefon kulübesinin camına dayayarak hareketsiz durdu. Genç kızlığından beri peşini bırakmayan soruyu bir kez daha sordu. Annesine böyle davranmaya hakkı var mıydı? Cevap olarak anlaşılmaz bir takım küfürler mırıldandı. İki polis arabası siren çalarak Sis sokağına doğru ilerliyordu. Bu arabaları birer uyarı olarak gördü. Langeus'un cesedi bulunmuştu. Santral numarasını çevirip sordu. Beni Rossi Charles'da Galula Havaalanı'nın rezervasyon servisine bağlayabilir misiniz? Dayan hiç beklemeden önce yeni bir zil, sonra da bir kadın sesi duyuldu. Sol eline bakıyordu. Kandan kararmış tırnaklar, belirgin damarlar, daha şimdiden bir yaşlı kadın eli. Sordu. Belirli bir varış noktası için ilk uçağın saatini öğrenmem mümkün mü? Hangi hava yolu olduğu fark etmez. Tabii madam, neresi için sormuştunuz? Bir kez daha tırnaklarını avuçlarına baktı. Yaşlı kadın eli ama artık titremeyen bir el cevap verdi. Moskova. Bölüm 3 Tokamak. 43. kısım. Sheremetyevo 2. varış terminali. Moskova Uluslararası Havaalanı. Sabahın ikisi, 15 Ekim 1999 Cuma, Dayan öteki yolcuların peşine takıldı. Parkasının içinde tir tir titreyerek bagaj bölümüne gitti. Gecenin 11.30'unda son Aerolof uçağına yetişmiş, şimdi de Rus toprağına inmişti. Tek avantajı Rus başkentini tanıyor olmasıydı. Daha önce iki kez gelmişti Moskova'ya. İlki 1993 yılında Moskova Bilimler Akademisi'nin düzenlediği Sibirya'daki vahşi yaşam konulu kongreye katıldı. İçin. İkincisi Kamçatka'da bir göreve giderken transit geçmek için. Dayan dönüşünde bir hafta Moskova'da kalmış, kendini masalımsız bir gezintiye bırakmıştı. Kısa sürmüştü. Hiç olmazsa kaldığı otelin adını hatırlıyordu. Ukrayna. Bagajlar sabah 3'e doğru geldi. Alçak tavanlı Lostolon daha çok bir kabre andırıyordu. Valiz dağlarının üzerine eğilmiş yolcular homurdanıyor, çakmak ışığında bavullarını bulmaya çalışıyorlardı. Dayan çantasını hemen buldu. Paris'teyken eve uğrayıp çantasına birkaç parça eşya tıkacak zaman bulmuş. Bu arada uzmanlaşmış bir kuruluşun ödünç olarak verdiği uydu telefonunu almayı unutmamıştı. Biriktirdiği dolarlardan topu topu 800 başka ATM'ye uğrayarak bankadaki 7000 frank hesabını boşaltmıştı. İşte o zaman tuhaf bir özgürlük duygusuna kapılmıştı. Tıpkı bir binanın damından atlamak gibi. Dışarıya çıktığında uçağa sonbaharda bindiğini ama kışın indiğini sandı. Soğuk diğer sorunların arasında bir ayrıntı değildi sadece. Çok daha ötede insanın kafatasını sıkıştıran, dönmüş tırnak gibi elini yaralayan keskin ve karşı konulmaz bir gerçekti. Durağan sis parlak asfalt tutsak almış gibiydi. Uzakta toprak ile gök buzdan bir menteşe gibi karanlıkta birleşiyordu. Taksi yoktu. Hoş, Dayan taksi aramadı bile. Kuralları biliyordu. Turistlerden ayrıldı. Sonra gördüğü ilk işaretsiz arabaya kollarını değirmen gibi çevirerek salladı. Araba yoluna devam etti. Bu oyunu 3 kez denedikten sonra önünde tüm ışıkları sönük bir cügül durduğunu gördü. Şoförün karar vermesinde otelin adı ve dolarların rengi de etkili oldu. Dayan yayları fırlamış, yapay deri koltuğa gömüldü. Çantasının dizlerinin üzerine yerleştirdi, beresini kaşlarına kadar indirdi ve karanlık gecede kayboldu. Otomobil hayalimtinsi kayınlarla çevrili ıssız bir yola saptı. Kentin kör mahallelerinden geçip çevre yoluna çıktı. Boş arsalarda yakılan ateşlerin dumanı ve kamyonların püskürttüğü karbonmonoksit sisin yerini aldı. Farları yanmayan otomobilin görüş mesafesi 5 metreyi geçmiyordu. Zaman zaman şosede makasları zıngıldayan bir ağır vasıtanın gümbürtüsü duyuluyordu. Dayan içinde geçmişten kaynaklanan bir endişenin, kazanın anının tomurcuklandığını hissetti. Yola çıktıkları andan itibaren ağzını açmayan, yüzünü bir kar maskesiyle örtmüş şoför, yolcusunun gerginliğini hissetmiş gibiydi. Radyoyu açtı. Şiddetli bir hard rock makadamın çukurlarıyla el ele vererek cügülü sarstı. Dayan haykırmak üzereyken adam yan kola sapıp kente girdi. Dayan hangi yönde gidilmesi gerektiğini hatırlıyordu. Kuzeyden St. Petersburg bulvarına inmeleri lazımdı. Işık kümeleri göründü. Zenginliklerini hazine dolu mağaralar gibi gösteren parlak vitrinler, reklam sloganları tüketim çağrılarını yayıyordu. Tüm kent neona ve florasına boğulmuş gibiydi. Bu elektrik çılgınlığı her geçen gün biraz daha ilerleyen kapitalizmin geceleri göz kırpmasına benziyordu. Moskovalıların çoğu yiyecek bir şey bulamasa da ekonomi ve kısıtlama çağrının geride kaldığını kanıtlayan bir çeşit zorunlu masraf dayatılmış israf. Şimdi artık Dayan'ın şoförün sisleri güney yönünde yarmaya devam etmesine şaşıyordu. Çoktan batıya Minsk yönüne dönmeleri gerekirdi. Sonra birden karanlık yine sardı çevrelerini. Bu mahallede kiliseler aynı kaldırım üzerinde yan yana ya da aynı sokakta karşı karşıya gelecek kadar çoktu. Yıpranmış cepheleri, siyah kemerleri, karanlığa karışmış kapıları seçiliyordu. İskendelerin üzerinde gerilen bezlerin altında heykellerin kırık kol ya da bacakları, asık suratları ısınmış birer palto gibi dolmuş ağır cübbeleri uzanıyordu. Dayan şoförün karanlık bir sokak köşesinde bir tuzak kurup kurulamayacağını düşünüyor, endişelenmeye başlıyordu. Otomobil döndü ve kızıl meydana çıktı. Dayan tokat yemiş gibi oldu. Kırmızı surları altın serpilmiş kubbeleriyle Kremlin'i gördü. Şoför bir kahkaha patlattı. İşte o zaman Dayan adamın kendisine kentin mücevherini göstermek istediğini anladı. Başını parkasının üzerine eğmiş, çenesini yakasına gömmüş, gerçeği kabul etmek zorunda kalmıştı. Burada olmak onu mutlu ediyordu. Araba Moskova boyunca rıhtımı izledi. Sonra Kutuzbiy bulvarına saptı. Lubyanka meydanına, Dayan hala hatırlıyordu bu isimleri. Geçti, sonra Ukrayna otelinin bulanık bir suda eriyen köpüklü bir tablet gibi dağılan ışıklarının altına süzüldü. Led Zeppelin'in Stairway to Heaven'ın nameleri arabayı doldurmaya başlarken Dayan yoldaşıyla vedalaştı. Hala tek bir kelime söylediğini duymamış, yüzünü görmemişti. Resepsiyonda otele giriş formunu doldurdu. Sonra asansöre binerek 8. kata çıktı. Odasında ışığı yakmaya bile davranmadı. Tam karşısındaki parlamento binası öylesine güçlü aydınlatılmıştı ki parlak ışığı oraya kadar ulaşıyordu. Oda hatırladığına benziyordu. 4 metrekare aynı kırmızı müslinden yapılmış perde ve yatak örtüsü, yanık yağ, küf ve toz karışımı koku. Rus usulü şıklık. Bir tek banyo yerini fayanslarıyla ve güzel borularıyla farklıydı. Sıcak duşun altına girdi. İhtiyacı olan tek şey buydu. Sıcak sudan sersemlemiş, ağrılardan bitkin bir şekilde sert çarşafların arasına süzüldü ve hemen uykuya daldı. Düzsüz, düşüncesiz bir gece. Bu kadarı bile fena değildi. 44. Kısım. Dayan gözlerini açtığında parlak güneş odasının duvarlarını kaplıyordu. Saatine baktı, 10. Birkaç kez küfür etti. Banyoya girmeyi başaramadan önce ayağı çantasına takıldı. Masanın köşesine çarptı. Duşa bir daha girdi. Hızla giyinip pencereyi açtı. Kent oradaydı. Dayan kirli suları, sabah ışığında parlayan Moskova'yı gördü. Ortodoks kiliseleri, Stalin dönemine ait gökdelenler, dev vinçlerin yükseklik ve görkem konusunda boy ölçüşürcesine çevrelediği inşaatlar göz alabildiğine uzanıyordu. Her şeyden de öte kentin homurtulu uğultusuna tüm büyük metropolleri tanımlayan, burada belki biraz daha kaba, biraz daha güçlü duyulan o asit kokusu karışımına, o baş döndürücü gürültüye alışmaya çalışıyordu. Dayan. Bakışlarını üzerinde yüzlerce otomobilin gidip geldiği Kutkovski bulvarına kaldırdı. Gözlerini yumdu. Seyahatlerine, doğal hayata karşı beslediği tüm aşka rağmen su katılmamış bir kentte olduğunu kanıtlayan bir sevinçle o titreşen dalga ile bütünleşti. Soğuğun iliklerine kadar işlediğini hissettiğinde pencereyi kapatıp araştırmasını düşünmeye koyuldu. Emin olduğu tek bir şey vardı. Bu kabustaki her ayrıntının tokamakla ilgili olduğu, gizemli yöneticilerin, insanları uyarmak için gönderdikleri gözcülerin ilginç görevleri, hatta nükleer laboratuvarın çevresindekileri art arta vuran cinayetler. Araştırmaya başlamak için bir strateji hazırlamıştı. Oldukça basit ama gerçekçi bir strateji. Önce kahvaltı ısmarladı, sonra Fransız Büyükelçiliğine telefon etti. Bilim ateşisiyle görüşmek istediğini söyledi. Tüm büyükelçiliklerde geleneksel ticaret ve kültür ateşelerinin yanı sıra bir de bilim ateşesi bulunduğunu uzun zamandır biliyordu. Bir dakikalık bir bekleyişten sonra otoriter bir ses duyuldu. Dayan kendini tanıttı. anlattı. Gerçek adını verdikten sonra gazeteci olduğunu söyledi. Hangi dergi diye araya girdi ses. Şey, bağımsız çalışıyorum da hangi dergi adına bağımsız? Kendi adıma. Karşıdaki homurdandı. Ne demek istediğinizi anladım. Dayan sesini değiştirdi. Bana bilgi verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Sizi dinliyorum. Tokamaklar konusunda bilgi topluyorum. Hani o nükleer fırınlar. Tokamak'ın ne anlama geldiğini bilirim. Tamam. Öyleyse belki de laboratuvar arşivlerinin nerede saklandığını da biliyorsunuzdur. Moskova'da bir akademide herhalde. Khrushchev Enstitüsü. Denetimli füzyonla ilgili tüm belgeler orada saklanır. Bana adresi verebilir misiniz? Rusça biliyor musunuz? Hayır. Bilim ateşesi bir kahkaha attı. Nasıl bir araştırma yapmak niyetindesiniz ki? Dayan sükunetini kaybetmemeye çalıştı. Tereddütlü bir sesle sordu. Önerebileceğiniz bir tercüman var mı? Daha iyisi var. Termonükleer füzyon konusunda uzmanlaşmış genç bir Rus, Kamil Karaçov. Üstelik dilimizi de biliyor. Birkaç kez Fransa'da bulundu. Bana yardımcı olmayı kabul eder mi? Yanınızda para var mı? Biraz. Dolar? Dolar evet var. Öyleyse sorun yok demektir. Ona hemen şimdi telefon ederim. Bu bölümdeki yabancı kelimeler. Kamil Karaçov. K-A-M-I-L G-O-R-O-Ç-O-V Kurchatov K-U-R-Ç-A-T-O-V